Ayrım 6.
Nazi Generali Gehlen'in Türk öğrencileri. Fuat Doğu Amerika'dan sonra iki kez de Almanya'ya gitti ve orada gördüğü bir Alman'ı yaşamı boyunca unutamadı. Her öğrencisine, personeline onu anlattı. Fuat Doğu'nun etkisinde kaldığı Alman istihbaratçı General Reinhard Gehlen'di. General Gehlen, Hitler'in politik beyinlerinden biriydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ndeki Nazi istihbaratının şefiydi. 1945 yılında elindeki arşivle birlikte ABD'ye teslim oldu. Gehlen teslim olduğu Amerikalı komutan Orgeneral Luther Siebert'e 129 sayfalık bir rapor verdi. Raporunda savaştan sonra başlayacak soğuk savaşta komünizme karşı nasıl istihbarat yapılacağını anlatıyordu. Amerikalılar rapordan etkilendiler çünkü Sovyetler Birliği hakkında fazla bilgileri yoktu ve General Gehlen'i hemen 22 Ağustos 1945'te ABD'ye götürdüler. CIA şefi Allen Dulles'la görüştürüldü. Ona Amerikalıların o güne kadar biraz da küçümseyerek Uncle Joe, Joe amca dedikleri Stalin'in hiç de yabana atılacak biri olmadığını, ABD ve Batı Avrupa'nın doğudan gelecek tehlikenin farkında olmadığını anlattı. CIA Başkanı Dulles ile Gehlen el sıkıştı. Nazi generali bu kez Amerika adına hür dünya için eski Nazilerden kurulu bir casusluk örgütü meydana getirip servis faaliyetlerine devam edecekti. General Gehlen Amerikalılarla anlaştıktan sonra 9 Temmuz 1946'da tekrar Almanya'ya döndü. Hitler'in istihbarat örgütü Gestapo ile askeri polis örgütü SS'in üst düzey yetkililerini topladı. Soğuk Savaş döneminin stratejisini yeni müttefikleri Amerika'nın kendilerinin deneyimlerine ihtiyacı olduğunu anlattı. Artık eski ülkeleri Nazizm yoktu. Sadece düşmanları vardı. Onu da zaten iyi tanıyorlardı. Komünizm. General Gehlen eski Nazilere yeni sahte kimliklerini verdi. Tahminlere göre Gehlen 2 yıl içinde 10 bin kadar savaş suçlusu Nazi'yi toplamayı başarmıştı. Önce Federal Alman Gizli Servisi Bundesnachrichtendienst'i kurdu. BND ve başkanı oldu. Eski Naziler bunun ardından NATO'nun kurulmasıyla birlikte Avrupa ülkelerindeki yeraltı örgütlenmelerine hız verdiler. Yani Gladio'nun temellerini attılar. Alman General Gehlen'in bizzat kendisinden kurs almış olan Fuat Doğu öğrendiklerini öğrencilerine bir bir anlatıyordu. Onun da öğrencileri üzerinde karizmatik bir etkisi vardı. Hiram Abbas'ı da çok etkilemişti okul komutanı. Almanya'daki Nazilerin yöntemleri Hiram Abbas'ın ilerideki yaşamına öğretmeni Fuat Doğu aracılığıyla nasıl yansıyacaktı? Fuat Doğu Almanya'da Nazilerden öğrendiklerini Türkiye'de tatbik etmeye başlamıştı bile. Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un bürosuna kadar gidip Menderes'in telefonlarını neden dinliyorsunuz diye sorduğu kişi Fuat Doğu'dan başkası değildi. CIA'dan para alındığının ortaya çıkması üzerine Fuat Doğu bunun nedeni olarak teşkilatın içinde bulunduğu mali sıkıntıyı gösterecekti. Müsteşar Korur'a biz onlardan para ve teknik olanak bakımından yararlanacağız ama onlara kendimizi kullandırtmayacağız diyordu sürekli. Fuat Doğu İstanbul Mah binasının haberleşme sisteminin Beyaz Saray'ınkiyle aynı olduğunu övünerek anlatıyordu. Bu tartışmalar sürerken bir yıllık eğitimini tamamlayan Hiram Abbas göğsünü kabartarak yemin etmişti. Yemin Türk bayrağı üzerinde bulunan silah ve Kur'an-ı Kerim üzerine el konularak gerçekleştiriliyordu. Yemin töreni sadece 3 şahidin bulunduğu bir odada yapılıyordu. Yeminin içeriği, Türkiye'ye sadakatle bağlı olmak, gerekirse bu uğurda ölmek, anayasal rejimi korumak, bölünmez bütünlüğünü savunmak ve Atatürk ilkelerine bağlılıktı. CIA'dan maaş alanlar yeminlerine ne kadar sadıktılar? Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerinden sonra ortaya çıkmış Milli İstihbarat Örgütü ne hale gelmişti? Karakol Cemiyeti, Milli Müdafaa Grubu, Yavuz Grubu, Felah Grubu, Güneş Grubu, Hamza Grubu ve Askeri Polis Teşkilatı, Tetkik Heyeti Amirlikleri. Mah, ulusal amaca hizmet eden bu istihbarat örgütlerinin mirasını devralmıştı. Mah, Mehmet Akif, İngiliz Kemal, Hasan Tahsin, General Kemal Koçer, Şahende Hanım, Bektaşi İbrahim Ömer Efendi, Sarıyerli Gazinocu Ahmet Bey, Binbaşı Sami Bey ve Siirtli Kolbaşı Ömer Efendi gibi binlerce yurtseverin ölümü göze alarak topladıkları istihbaratların temeli üzerinde yükselmişti. Şimdi bu mirası Amerikan dolaylarıyla mı sahip çıkıyorlardı? Amerikan doları karşısında CIA'ya dış istihbarat değil iç istihbarat bilgileri veriliyordu. Çünkü CIA parayı iç istihbarat için ödüyordu. Türk istihbarat örgütü bağımsızlıkçı karakterden CIA'ya hizmet eden bir kimliğe bürünmüştü. Mücadele süresince ve bitiminde istihbaratçıların oldukça yüksek bir prestije sahip bulundukları biliniyordu. Peki daha sonraki istihbaratçılar neden halk tarafından sevilmediler ve toplumdan tecrit oldular? Çünkü Amerikan dolarıyla başlayan ilişkiler zinciri bazı Türk istihbaratçılarını kişilik erozyonuna uğratmıştı. ABD Başkanı George Washington 17 Eylül 1796 tarihinde siyasi hayattan çekilirken yaptığı veda konuşmasına bakın neler diyordu. Belirli bir millete sevdayla bağlanmaktan kaçınınız. Başka bir ülkeye nefret yahut sevgi duyguları beslemeyi adet edinen milletler köleleşirler. Kendi görev ve çıkarlarını unuturlar. Zira bir millet ortaklık hayaline kapılarak başka bir millete bağlandı mı, bu ikincisinin kavgalarına boşu boşuna karışır. Üstelik ona imtiyazlar tanır. Bu ise kendisinin sömürülmesine yol açmakla kalmaz, başka ülkelerin düşmanlığını ve misillemelerini de üstüne çeker. Büyük ve güçlü bir ülkeyle öyle bir ilişki kuran, küçük yahut zayıf bir millet ötekinin uydusu olmaktan kurtulamaz. Yabancı entrikaların aleti durumundaki kişiler güvenini ve alkışını kazandıkları halkı aldatarak onun çıkarlarını başkalarına teslim etmesini sağlarken, bütün bunlara karşı çıkan gerçek yurtseverler şüpheli duruma düşürülüp lanetlenebilirler. Gerçek yurtseverleri şüpheli durumuna düşüren bir olay, ABD Başkanı'nın bu sözlerinden 150 yıl sonra Ankara'da meydana geliyordu. Çapkın Mah Başkanı. 17 Şubat 1959'da Başbakan Menderes'in uçağı Kıbrıs görüşmeleri için Londra'ya giderken kazaya uğradı. Uçak Paris yakınlarındaki bir ormana düşmüştü. Başbakan Menderes'in sağ kurtulduğu uçak kazasında ölenler arasında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık da vardı. Gazeteci Nimet Arzık eşini yitirmiş, kızı ve oğlu babasız kalmışlardı. Dipnot. Nimet Arzık yıllar sonra ağabeyi Taha Carım'ı da Roma'da Ermeni Asala kurşunlarına kurban verecekti. Ve eşini toprağa verdikten 56 gün sonra Nimet Arzık'ın başına trajikomik bir olay gelecekti. Gazeteci Nimet Arzık, Mah Başkanı Hüseyin Avni Göktürk'le başından geçen bu dehşet verici olayı Tek At, Tek Mızrak Anılar kitabında şöyle yazdı. Hocaya, yani Hüseyin Avni Göktürk'e, İngiliz kütüphanesinde rastlamıştım. Bir açılış mı vardı, bir kapanış mı vardı? Uçak kazasına az sonraydı, emniyet müdürüyle karıştırmıştım. Yurt içinde bir yolculuk için ufak bir yardım isteyecektim. Doğu'nun türkülerini derleyecektim. Saygın vatandaşlığımın bilinmesiydi, öyle şeyler için. Sizinle uzun uzun görüşmeliyiz demişti. Evet, buyurun. Komşularınıza görünmek istemem, büronuza geleyim. O da olmaz, size bir adres versem gelir misiniz? Kuruluşun bazı bölgelerde büroları olduğunu biliyordum. Peki dedim ama ömrümde ilk kez rahat hissetmemiştim kendimi. Oysa korkusuz büyütülmüştüm. Bizim Nurettin Fuat Alpkartal'a danıştım. Gideyim mi? Kavaklıdere'de bir evde otururken hırsız girmişti de sonra muhabbetlenmeye kalkmıştı. Yok canım, aferin adama. Senin oralar hakkında görüşünü isteyecek kadar zeki demek. Çok güvendiğim Nurettin Bey'le yetinmedim. Aynı endişeyi Celal Örge'ye de aktardım. Aramızda sıhriyet vardı. Uzun zamanda Mah Başkanı Behçet Türkmen Paşa'nın yardımcılığını yapmıştı. Yok canım, aferin adama, korkma, kimse o kadar eşek değildir. Gene de içim rahat değildi. Öğleden sonraydı, verdiği adres Kale Yolu Ertan Apartmanı'ydı. Yol yükselen bir nehir gibidir kaleye kadar, o zaman öyleydi. Taksiyi 100 metre ötede bırakın demişti. Gene bir anlam verememiştim. Ertan apartmanı özelliksiz 5 katlı bir yapıydı. Sarı, kararmış. Allah Allah, buralarda büro olur mu diye geçti aklımdan. Hoca bir yırtık tül perdenin arkasında beni bekliyordu. Pencere demir parmaklıklıydı. Gel gel işareti yapıyordu. 2 elinin parmakları kıvrık. Olayın gelişmesi dizelerimde. Gazeteci Nimet Arzık olayların arkasından 56. gün adlı bir de şiir yazdı. Hayatta olsaydın ne çok gülerdin, beraber gülerdik. Sonra sunturlu bir küfür ederdin, kendi stilince. Bugün tarihi bir gün tarihimde. Az kalsın tecavüze uğruyordum. Evet, tecavüze. Eğer karşımdaki bu kadar tavşan yürekli olmasaydı. İftira ediyoruz zavallı hayvancıklara. Olsaydı kulağın fıslardın adını, şanını, ünvanını. Dekor cimri bekar yatak odası. Yatak baklavalı bir örtüyle örtülü. Baklavadan nefret ettim o örtüden ötürü. Bir işkence sandalyesi, ukalalık kadar dik. Karşımdakinin vicdanı kadar kuru. Dinle, bu tiyatro değil. Tiyatroda düzmezler dekoru bu kadar uygun. Kendi kişiliğine. O ne kelimelerdi ne? İki gönül bir olunca diyordu Hazret. Yerin önemi ne ki? Hazret, seninle seyranın samanlıklaşacağına, kanaatim büyük, aklım yatık. Fakat samanlığın seyranlaşacağını kuramam en cesur hayallerimde. Kusura bakma üstad. Neyse, yakayı sıyırdım gözüm. Tavşan yürekliden korkabilsem korkardım. İltifatı kabul edilmedi diye iftiraya geçecek. Nasıl geçmesin? Harpte ilk patlayan tüfek ödü patlayanınkiymiş. Patlasın bakalım, mermisi neymiş? İstihbaratın bir numaralı patronu Hüseyin Avni Göktürk kendini temize çıkarmak için yurtsever bir kadın gazeteciyi gözden düşürmeye çabalıyor. Yurt aleyhine çalışıyordu, ifadesini almak için çağırdım diyerek karşı saldırıya geçiyordu. Peki hükümet ne yapmıştı? Olayı duyan Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, kadın kalorifersiz bir apartmana çağrılır mı biçiminde göstermişti tepkisini. Olaydan tam 20 yıl sonra Nimet Arzık Mah'tan ayrılıp 7 ay kadar Yassıada'da tutuklu kalan ve 1966 yılında Niğde senatörlüğüne seçilen Hüseyin Avni Göktürk'le meclis asansöründe karşılaştı. Asansörde sadece ikisi vardı. Nimet Arzık yılların acısını çıkartmak için asansörü bir aşağıya bir yukarıya indirip çıkardı. Hiç konuşmadılar. Sadece başını sürekli eğik tutan tıknaz adam gözlükleriyle oynayıp bir kadından neden korktuğunu bir türlü anlamadığını düşünerek alnında biriken terini silmeye çabalıyordu. Mah kayınpederini takip ediyor. Hiram Abbas da çapkındı. Lise çağlarında başlamıştı genç kızlarla flört etmeye, el ele tutuşup Kadıköy sahillerinde yürümeye. Çok da kıskançtı, sayısını unuttu, kaç kişiyle kavga etmişti sevgilisine baktılar diye. Üniversite yaşamında da çapkınlar listesinde adı vardı. Bundan gizli bir gurur duyardı. Nereden öğrendi, kimden duyduysa otoriter annelerin çocukları çapkın olur. Ne yapayım, benim annem de çok otoriter diyordu yaptıklarına bahane aradığında. Ne çok mazeret dinlemişti kocasından Gülsen Abbas. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Emin Karakoç'un kızıydı Gülsen Abbas. 1940'lı 1950'li yıllarda başkent kulislerine 3 gazeteci hakimdi. Vatan gazetesinden Sabahattin Sönmez, Cumhuriyet gazetesinden Mekki Sait Esen ve Hürriyet'ten Emin Karakoç. Çetin Altanların, Cüneyt Arca Yüreklerin, Metin Tokerlerin, Fikret Otyamların çömez olduğu yıllar. Hürriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Emin Karakoç'un çocukluğu türlü sıkıntılar içinde geçmişti. Eski adıyla imalat-ı harbiye olan makine kimya endüstrisinde işçilik yapmıştı. Beden işçiliğinde çalışarak hukuk fakültesini bitirmişti. Diğer gazetecilere göre kendini daha çok işçi sınıfından sayıyordu. Bazı sözleri nedeniyle Mah ve Emniyet tarafından dikkatlice takip ediliyordu. O dönemde gazeteciler, yazarlar sürekli izleniyor, haklarında raporlar düzenleniyordu. 9 Aralık 1957 tarihinde dönemin basın yayın ve turizm umum müdürü Munis Faik Ozansoy imzasıyla gazete yönetimlerine çalıştırdıkları muhabir, yazar ve diğer görevliler arasında komünistlikten mahkum olmuş veya şüpheli olarak takibe alınmış kimselerle Sovyetler Birliği ile Doğu bloku ülkelerinde uzun veya kısa süre bulunmuş kimselerin durumlarının acele bildirilmesi isteniyordu. İşin aslı sonradan anlaşılacaktı. Mah Türk basınında çalışanlar hakkında rapor hazırlamaktaydı. Örnek mi? İşte Yaşar Kemal'in 42 yıl önce Mah'ta bulunan dosyası. Asıl adı Kemal Gökçeli'dir. 1926 yılında Kadiri'de doğmuştur. Mecidiyeköy Kırmızı Gül Sokak 10 Taksim 1 numarada oturmaktadır. Matilda Serere isimli ecnebi bir kadınla uzun müddet yaşamış ve 1953 yılında bununla evlenmiştir. Bir gözü kördür. Abidin Dino'nun tesiriyle komünizmi benimsemiştir. 1949'da Adana'da çeltik fabrikası işçilerini greve tahrik ve teşvik ettiğinden 6 ay mevkuf kalmış ve fakat delil kifayetsizliğinden beraat etmiştir. Teneke isimli eserinde Adana'da işverenlerin işçilere karşı olan adaletsizliğini tebarüz ettirmek istemiş ve komünist Kör Celal namı müstearı ile kendini bu eserin mevzuunda kahraman rolüne sokmuştur. 1954 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen İnce Mehmet isimli roman lehinde Abidin Dino Fransız gazetelerinde neşriyat yaptırmış ve bu roman Fransız komünistler tarafından değerlendirilerek Nobel mükafatı kazandırılmıştır. Dipnot: Mah'ın istihbaratı yanlıştı. Yaşar Kemal Nobel ödülü almadı. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış komünistlerle sıkı fıkı dosttur. İlhamını Orhan Kemal'den almaktadır. Moskova Radyosu 26-27 Mayıs 1952 tarihli memleketimizin aleyhindeki neşriyatının sermayesini Yaşar Kemal'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarından almıştır. 6-3-1954 Gün ve Emekli Şube 1B 3075-1166 sayılı yazımızla hakkında gerekli bilgiler verilmiştir. Anadolu'yu sık sık dolaşır ise de pasaport aldığına ve Sovyet Rusya ile peyklerine gittiğine dair bir kayıt ve malumat mevcut değildir. Emin Karakoç takip edilmekten korkmuyordu, inatçıydı. Bu nedenle yaşamının sonuna kadar üniversitede okuyan kızı Gülsen'i kaçırarak evlenen, onu eve hapsederek öğrenimini bıraktıran, kızıyla boşanıp tekrar evlenen Hiram Abbas'ı hiç affetmedi. Ve hayata gözlerini kapattığı son güne kadar hiç konuşmadı istihbaratçı damadıyla ve evden kaçan kızıyla. ailesi tarafından reddedilen Gülsen'e İstanbul'da Roxan Hanım sahip çıktı. Tek evladının eşini öz kızıymış gibi sevip her konuda yardımına koştu. İki kadın, biri kocasından, diğeri oğlundan görmedikleri şefkati birbirlerinden esirgemediler uzun yıllar. Kayınvalidesini kaybettikten sonra da iyiliklerini unutmadı. Onu hep rahmetle andı Gülsen Hanım. Konsolos muavini Hiram Abbas. Hiram Abbas'ın ev yaşamıyla bir ilgisi yoktu. O çocukluğundan beri sevdiği casusluk oyununu James Bond'lu oynamak istiyordu. Masa başı bürokratik işlemlerden çok sıkılmıştı. Ancak heyecanlandığı anlar da yok değildi. Heyecanını yıllar sonra emekli olduğunda gazetecilerle paylaşacaktı. Adnan Menderes demişti. Menderes İstanbul'da küçük bir birim kurdurdu. Bazı Demokrat Parti milletvekillerini bu birim izliyor, dosya yapılıyordu. Telefonlarının dinlendiğine sitem eden Menderes, iktidardaki gücü azaldıkça hırçınlaşıyor ve yasal olmayan yollara başvuruyordu. İktidar oyunu ne tuhaftı. 1950'de Demokrat Parti hükümet olduğunda DP'li Samet Ağaoğlu gazetecileri toplayıp tek parti döneminden örnekler vererek herkesin, hatta şimdi kendi bakanları olan Hulusi Köymen'in bile zararlı faaliyetlerde bulunan insan diye fişlenmiş olmasından şikayet ediyordu. Arkasından da ekliyordu: artık bu devir kapandı. O devrin kapanması bir yana, bu sözlerin söylenmesinden birkaç yıl sonra Başbakan Menderes artık kendi milletvekillerini bile izlettiriyordu. Menderes mahı kendi kişisel amaçları için kullanmaya başlamıştı. O günlerde gerek DP gerekse muhalefet saflarında Başbakan Menderes'in bazı muhaliflerini izleterek dosyalar düzenlediği söylentileri yaygındı. Özellikle Menderes taraftarları bu iddiaları asılsız dedikodular diyerek geçiştiriyorlardı. Ancak dosya belirtileri zamanla yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Çünkü Başbakan Menderes fazla ileri giden davranışlarını gördüğü milletvekili ve bakanlarının önlerine özel dosyalarını fırlatıveriyordu. Örneğin DP grubunda yaylacı diye adlandırılan Menderes'e muhalif grubun önde gelenlerinden Sıtkı Yırcalı'nın dosyalandığı ortaya çıkmıştı. Dosyasında ne bilgiler yoktu ki? Paris'teki öğrenciliği sırasında solcu mitinglere gitmesinden tutun da eşini aldatıp bir hanımla ilgilenmesine kadar. Özellikle gece hayatına düşkün milletvekilleri ve parasal sorunları olanlar hakkında dosyalar düzenleniyordu. Mah'ın bu konudaki en iyi kaynağı gazinocu Fahrettin Aslan'dı. Menderes'in yaptığı kulisler başarılı olmuş, çapkın Hüseyin Avni Göktürk'ü gönderip sağ kolu Ahmet Salih Korur'u vekaleten de olsa Mah'ın başına getirmişti. Aile dostu Mason Korur'un teşkilatın başına gelmesi Hiram Abbas'ı çok mutlu etti. Kısa bir süre sonra da isteğine kavuştu, dış göreve gidecekti. Hem de Sovyetler Birliği'nin en önemli üslerinin bulunduğu Batum'a. Piposunu keyifle tüttürdü. Nihayet hareketli günler başlıyordu. Ajan bizden, parası sizden. Sovyetler Birliği topraklarındaki Türkiye Cumhuriyetler içinde Türkiye'ye sadece Batum'da konsolosluk açma izni vermişti. NATO'nun Sovyetler Birliği'ni dikkatle izlediği o yıllarda Batum'daki Türk konsolosluğunun önemi büyüktü. Başta Sovyetler Birliği olmak üzere Doğu blokuna gidecek istihbaratçıların merkezi Batum'du. 2 yıl önce CIA ile parasal ilişkilerinizi düzenleyin diye Mah Müsteşarı Behçet Türkmen'e sitem eden Ahmet Salih Korur, teşkilatın başına geçince ilk iş olarak CIA'nın Türkiye istasyon şefini makamına çağırdı. Bu görüşmeyi yıllar sonra gazeteci Cüneyt Arcı Yürek'e anlatacaktı. İlişkilerimizi ancak müşterek hizmet masrafları alarak sürdürebiliriz. Mesela Kürt hareketlerini müşterek takip ediyoruz. Masrafı ne? Diyelim ki 15 bin lira. 7500'ünü CIA öder, gerisini biz. Mütemadiyen Batum'a ajan sevk ediyoruz. Ajanı biz temin ediyoruz. Masrafları CIA yapabilir. Uygulamaya geçildi ve bu paralar CIA'dan alınmaya başlandı. Dipnot: Cüneyt Arca Yürek, Darbeler ve Gizli Servisler, Bilgi Yayını ve 1989, sayfa 45-46. CIA için Batum önemliydi. Çünkü yıllarca Osmanlı egemenliğinde kalan Batum'da Türkiye'nin çok güçlü ağları vardı. Türk ajanların çoğu Batum'a gemici kimliğiyle gidiyordu. Gemiyle Türkiye'ye gelen Türk asıllı Sovyetler Birliği vatandaşı kimliğini Türk ajana verip İstanbul'da kalıyordu. Ajan bilgiler toplayıp tekrar İstanbul'a geldiğinde kimliğini gerçek sahibine iade ediyordu. Hiram Abbas Batum'a gemici kimliğiyle gitmedi. Kendi kimliğini kullandı ama Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından kamufle edilmişti. Sözüm ona Dışişleri Bakanlığı'nın 1957 yılında açtığı meslek memuru sınavını kazanıp maiyet memuru olmuştu. 2 yıl merkezde çalıştıktan sonra Batum'a konsolos muavini olarak atanmıştı. Hiram Abbas eşi Gülsen ve yeni doğan oğlu Cengiz'i alarak Batum'a gitmek üzere yola çıktı. Peki CIA Hiram Abbas'ın cebine de Amerikan doları koymuş muydu? Öyle ya, MAH Başkanı Korur ile SİHA'nın Türkiye istasyon şefi Batum'a gidenlerin masraflarının yarı yarıya bölüşülmesi için anlaşmaya yapılmamış mıydı? Ajan bizden, parası sizden. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükselen Sabahattin Savaşman da yazılanları doğruluyordu. Hiram Abbas, Odessa'da, Batum'da, Adina'da ve Beyrut'ta aynı şekilde yapılan müşterek operasyonlar sırasında o şehirlerde bulunan CIA ajanından ücret ve talimat almış, yalnız olarak ikili temaslar yapmıştır. Dipnot, Sabahattin Savaşman, 3. Adam anlatıyor, kaynak yayınları sayfa 240-241. Konsolos muavini Hiram Abbas, anne ve babasına el sallayıp İstanbul'dan ayrılırken ABD Başkanı Dwight David Eisenhower Türkiye'ye geliyordu. Ankara'da okullar tatil edilmiş, meydanlara İngilizce Welcome Ike, hoş geldin Eisenhower pankartları asılmış, ilk ve ortaokul öğrencilerin ellerine Türk ve Amerikan bayrakları verilerek ABD Başkanı'nın geçtiği yollarda Welcome Ike diye bağırtılıyorlardı. Başbakan Menderes 2 ay önce 7-9 Ekim 1959 tarihinde Amerika'daydı. O zaman ABD Başkanı ile görüşmesi mümkün olmamıştı. Şimdi fotoğrafçılara yan yana poz veriyorlardı. Eisenhower şimdiye dek hiçbir yerde böylesine karşılanmadığını söylüyordu. Gördüğü manzaraya şaşıran sadece Amerikan Başkanı değildi. CHP lideri İsmet İnönü ise başka manzaralara şaşırmıştı. Uşak'ta ve İzmir'de saldırılara uğrayıp atılan bir taşla alnından yaralanmıştı. Türkiye gerginleştiriliyordu. Batum günleri. Hiram Abbas'ın Batum'daki günleri hayli gergin geçmişti. Genelde diplomatlar kendileri hakkında raporlar hazırlayıp Türkiye'ye gönderen istihbaratçıları ne severler ne de güvenirlerdi. Ancak Batum Başkonsolosu İhsan Aksoy elinde sürekli pipoyla dolaşan, iki dil bilen 27 yaşındaki genç istihbaratçıyı sevmişti. Aralarının daha sonra açılacağını kuşkusuz o ilk günlerde bilmiyordu. Konsolos muavini Hiram Abbas'ın Batum günlerini meslektaşı Mehmet Eymür şöyle anlatıyor. Batum dış işlerindeki dış postların en kötüsüydü. Ancak teşkilat yönünden önemli bir posttu. Belki de bu önem bizden ziyade o bölgelerde tahtitli faaliyeti olan ABD CIA istihbaratı için daha fazlaydı. O tarihlerde Batum'da diplomatlara birçok yer yasaklanmıştı. Hatta şehrin içindeki bazı bölgelere girmeleri yasaktı. Hiram Bey Batum'da yalnız değildi. Başında kendisinden kıdemli olan NÇ isimli teşkilat mensubu vardı. NÇ aşırı içki içiyor, bazen konsolosluk dışında umumi yerlerde sızıyordu. Hiram Bey birkaç kez kendilerini izleyen Sovyet gizli polisinin NÇ'yi kollarına girip konsolosluğa getirdiğini müşahede etmişti.